Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Mısırlı karilerden Abdülbasit'ten Muhammed Suresi'nin 1, 2 ve 3. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا كذلك يضرب الله للناس أمثالهم
صدق الله العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar ki küfrettiler ve Allah'ın yolundan alıkoydular, işte Allah da onların amellerini giderip boşa çıkarmıştır. İman edip salih amellerde bulunan ve Muhammed'e indirilen Kur'an'a, ki o Rablerinden olan bir haktır, İman edenlerin Allah kötülüklerini örtüp bağışlamış, durumlarını düzeltip ıslah etmiştir. İşte böyle, hiç şüphesiz küfredenler batıl olana uymuşlar ve hiç şüphesiz iman edenler de Rablerinden olan hakka uymuşlardır. İşte Allah insanlara kendi örneklerini böyle verip göstermektedir.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve Mutahhar Ehli Beytine selam ve salavatla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 27 Ordibehşt 1402, Hicri Kameri 26 Şevval 1444 ve Miladi Takvimle 17 Mayıs 2023 Çarşamba. Kıymetli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi, arkadaşım Mehsan Feriver ile birlikte sizler için sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarını sunacağız. Ardından tarihten bir yaprak, Siyonist rejimin içten çöküşü, ilahi önderler, başka açıdan 8 yıllık kutsal savunma yılları ve kalıcı ıtır adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı Reisi Nekbe gününü insanlık tarihinin en acı faciası hatırlattığını belirtti. İslam-ı Şura Meclis Başkanı Garibaf, savunma kültürünün ilelebet kalıcı olacağını söyledi. Organize ve terör suçlarıyla mücadelede İran ile Rusya arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine vurgu yapıldı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Grossi, İran ile yapıcı işbirliği sürecine vurgu yaptı. Riyad, Washington'un taleplerine yanıt vererek İran'la ilişkileri gözden geçirmeyeceğiz dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimi kazanırsam tüm sözlerimi yerine getireceğim dedi. Ve Türkiye Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda yurt dışında 3 milyondan fazla Türk vatandaşı oy kullanacak. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nekbe Günü münasebetiyle yayınladığı mesajında Nekbe Günü'nün insanlık tarihinin en acı facialardan biri olduğunu vurguladı. İrna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Seyyid İbrahim Reisi Nekbe Günü'nün münasebetiyle yayınladığı mesajında şunlar söyledi. Siyonist rejim Nekbe Günü olarak adlandırılan günden bu yana milyonlarca Filistinlinin yerinden edilmesine, Filistinli aktivistlerin ve sivil halkı hedef alınarak öldürülmesine, evlerinin, çiftliklerinin ve iş yerlerinin tahrip edilmesine ve uluslararası hukukun temel ilkelerinin çiğnenmesine gerçek anlamda neden oldu. Reisi mesajının devamında şunlara değiniyor. İran İslam Cumhuriyeti, Siyonist apartheid rejiminin Filistin halkına ve bölge halklarına karşı işlediği cinayetleri şiddetle kınarken ve Siyonist rejimin cinayetlerin durdurmak ve Filistin halkını desteklemek için uluslararası yetkili kurumların önleyici çalışmalarının zaruretini vurgulayarak Filistin halkının işgal altındaki toprakları özgürleştirme ve başkent Kudüs-i Şerif olmak üzere tüm tarihi Filistin topraklarında kendi bağımsız ve birleşik hükümetini kurma yolundaki davasını ve meşru direnişini desteklemeyi vurgular. Bu mesajın devamında şunlar da okuyoruz. Filistinli esirlere yönelik sert ve acımasız davranışlar, Müslüman ve Hristiyan kutsallıklarına saygısızlık ve bu topraklarda yaşayanları dini özgürlüklerinden yoksun bırakma, Filistinli aktivistlere ve sivil halka yönelik hedefli suikastlar uluslararası kararlara aykırı olarak Filistinlilerin evlerinin, çiftliklerinin ve iş yerlerinin yıkılması ve yerleşim birimlerinin geliştirilmesi, bu rejimin uluslararası hukuk, insan hakları ve insanseverlik haklarını ihlal etmeyi kendisinin sabit ve değişmez bir tutumu olarak kara tarihinin sayfalarından birkaçını oluşturmaktadır. Cumhurbaşkanı Reisi ayrıca mesajında başta Amerika hükümeti olmak üzere bu rejimin batılı destekçilerinin bu cinayetlere ortak olduğunun da altını çizdi.
İran İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bagir Galibaf tarih boyunca savunma kültürünün hep kalıcı olacağını işaretli, bu kültür İran halkının ülkeler yolunda hep paradıklarını gösterdiğini söyledi. İran Peres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Muhammed Bagir Galibaf kutsal savunma ve şehitlerin kanından öğrendiklerimizi unutmamamız gerektiğini işaretle şöyle konuştu. Harem savunucu şehitler ve başarıları küresel başarıya neden olan kutsal savunma kültürünün tekrarıydı. Galibaf sözlerinin devamında şunları da ekledi. Kutsal savunma döneminde bir halkın kabiliyetleri ve gençliğin gücü dünyaya gösterilmiş ve savaşçılar son nefese kadar bu istikamette birlik içinde ve sorumlu bir şekilde hareket ettiler ve İran düşmanları ve o günün hakim güçleri tecrübe birikimiyle böyle ilahi geleneğe dayalı bir halka karşı adımlar attı ancak başarısız oldular. İran İslami Şura Meclisi Başkanı General Süleymani'nin başarısını kutsal savunma kültürünün bir sonucu olarak değerlendirdi ve İran'ın sanayi ve ekonomik sorunlarının kutsal savunma kültürüyle çözülmesi gerektiğini belirtti.
İran Yol ve Şehircilik Bakanı Tahran ile bölge ülkeleri arasında demiryolu projeleri alanında varılan anlaşmayı açıkladı. İran Yol ve Şehircilik Bakanı, Birleşik Arap Emirliği ile Karma Ekonomik Komisyon Başkanı'nın resmi daveti üzerine Abu Dhabi'de düzenlenen 2023 Batı Asya Uluslararası Demiryolu toplantısına katılarak bu toplantının açılış töreninde bir konuşma yaptı ve demiryolu fuarını ziyaret etti. İran Haber Ajansı'nın haberine göre Mehtat Bezpaş Twitter sayfasında şunları yazdı. Abu Dhabi'de düzenlenen Uluslararası Batı Asya Demir Yolları toplantısında teknik ve mühendislik hizmetlerinin verilmesi ve bölge ülkelerinin demir yolu projelerinde İran şirketlerinin yer alması ve İran'ın demir yolu ve liman projelerinde komşu ülkelerin finans ve kredi kurumlarının yatırımı konusunda iyi anlaşmalara varıldı. Bezpaş yazısının devamında İpek yolunun canlanacağını da kaydetti.
İran ve Rusya Yüksek Mahkemesi başkanları organize ve terör suçlarıyla mücadelede iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. İran Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Hüccetül İslam Seyyid Ahmet Murtazavi Mukaddam, Moskova'da Vyacheslav Lebedev ile ikili münasebetlerin gelişmesini işaretli, bu ilişkilerin yargı alanında diğer sektörlerle uyumlu olarak gelişmesi gerektiğini vurgu yaptı. İran Yüksek Mahkemesi Başkanı yapılan görüşmede Rusya Yüksek Mahkemesi ile önerilen ikili muhtıranın taslak metnini Rus mevkidaşına sundu. Murtazavi Mukaddam, İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üyeliğini de işaret ederek organize ve terör suçlarıyla mücadelede işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Rusya Yüksek Mahkemesi Başkanı Vyacheslav Lebedev da bu görüşmede Moskova'nın Tahran ile ilişkileri geliştirme peşinde olduğunu belirterek ikili adli ilişkilerin geliştirilmesi için İran'ın önerdiği taslağı gözden geçirmeye ve işbirliğini güçlendirmeye hazır olduklarını söyledi.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü İran'la yapıcı bir işbirliği sürecine girilmesinin nükleer anlaşmanın tüm taraflarının çıkarına olduğunu vurguladı. Rafael Grossi, Kanada'nın CBC kanalına verdiği röportajda, İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasında Mart 2023'te varılan anlaşmanın doğru yönde atılmış bir adım olduğunu ve Tahran ile etkileşimi sürdürmenin önemli olduğunu belirtti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü, daha önce İran ile koruma önlemleri konularının çözümüne ilişkin anlaşmadaki açılımları duyurmuştu. Mart 2023'te Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve İran Atom Enerjisi Kurumu Rafael Grossi'nin Tahran'a yaptığı iki günlük ziyaretin ardından koruma önlemleri konularının çözümüne ilişkin anlaşmalar yaptı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi'nin Tahran'a yaptığı iki günlük ziyareti kapsamında İran'ın üst düzey yetkilileriyle görüşmesinin ardından Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve İran Atom Enerjisi Kurumu arasında ortak bildiri yayımlandı. Bildiride Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile İran arasındaki etkileşimlerin işbirliği ruhu içinde ve ajansın yetkilerine ve kapsamlı koruma anlaşmalarına dayalı İran İslam Cumhuriyeti'nin hak ve yükümlülüklerine tam saygı duyarak gerçekleşeceği belirtilmektedir.
Ermenistan Başbakanı bu ülke ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki iyi ilişkilere vurgu yaptı. İran ve Ermenistan'ın iki ülke arasındaki uzun yıllara dayanan ilişkilerden dolayı pek çok bağlantıya sahip olması, bu olumlu geçmişin iki ülke ilişkilerinin çeşitli yönlerde etkili olmasını sağlamıştır ve bu nedenle Ermenistan, komşu ülkeler arasında İran ile ekonomik ve ticari ilişkilerde iyi bir konuma sahiptir. Armen Press'in haberine göre Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Çek Cumhuriyeti'nin Respect dergisine verdiği demecinde Ermenistan'ın dış politikasının temel amacının İran İslam Cumhuriyeti dahil olmak üzere tüm komşularıyla normal ilişkiler kurmak olduğunu söyledi. Paşinyan, Ermenistan'ın şu anda Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyeti ile hemen hemen hiçbir ilişkisinin kalmadığını ve bunun aynı şekilde devam etmemesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Ermenistan'ın İran İslam Cumhuriyeti ile ticareti 2021'de 503,2 milyon dolar iken 2022'de 711 milyon dolara ulaştı.
Bir Arap medyası, Suudi liderlerin bu ülkeye giden çeşitli Amerikan heyetlerinin İran'la ilişkilerin yenilenmesini gözden geçirme talebine cevaben bu kararın geri alınamaz olduğunu söylediklerini duyurdu. Teslim Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre esas medya haber portalı bilgili kaynaklardan naklen yazdığı bir makalesinde Suudi yetkililer geçtiğimiz haftalarda bu ülkeyi ziyaret eden Amerikan heyetlerine İran'la ilişki kurma kararlarından hiçbir zaman geri adım atmayacaklarını, dünyanın herhangi bir ekonomik ve siyasi gücüyle kendi çıkarları ve serbest bölge çerçevesinde ilişki kurmakta özgür gördüklerini söylediler. Son haftalarda Amerika, Suudi Arabistan'ı İran'la ilişkilerden vazgeçtirmek için skandal bir eylemde bulunarak çok sayıda elçisini Suudi Arabistan'a gönderdi. Makalenin devamında şunları okuyoruz. Bundan sonra Washington, Suudi-İran anlaşmasının bölgede oluşturduğu yeni jeostratejik iradeye saygı duymalıdır. Bölge gerilimi azaltma ve karşılıklı sorunları sıfırlama yönünde ilerlediğinden artık bu boşluğu bölgedeki sonsuz müdahalesi için kullanamaz. Washington dünyanın değiştiğini ve bölgenin de değişmekte olduğunu ve Riyad'da alınan kararların büyük güçlerin etkilerini ve baskılarını ve isteklerini, planlarını ve arzularını dikkate almayacağını kabul etmelidir.
İran İstatistik Kurumu Nüfus, İş Gücü ve Aile Ekonomisi Ofisi Genel Müdürü, İran nüfusunun 85 milyon sınırını geçtiğini ve bunun ülkenin nüfus devingenliğinin bir göstergesi olduğunu söyledi. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Ali Ekber Mahzun bu bağlamda yaptığı açıklamada şunları söyledi. İran nüfusunun yaklaşık %24'ü 15 yaş altı çocuklar ve ergenlerden, nüfusunun %25'i 15-29 yaş arası gençlerden, %44'ü orta yaşlılardan ve geri kalanı 65 yaş üstü yaşlılardan oluşmaktadır. Böylelikle İran'ın demografik yapısının orta yaşlı yapı olduğu anlaşılmaktadır. İran'da yaşam umudunun 74 yıl ve okuryazarlık oranı %87,6'ya ulaştı. Bu da nüfusun niteliksel büyümesine katkıda bulunuyor.
Türkiye'nin mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Salı gecesi bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilmesi durumunda tüm seçim vaatlerini yerine getireceğini söyledi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hep söyledim, yine söylüyorum. Biz kazanınca ülkede kimse kaybetmeyecek. İnşallah 28 Mayıs çok çok farklı olacaktır. 29 Mayıs'a da bir sinyal olacaktır. 29 Mayıs'a çok farklı uyanacağız diye düşünüyorum dedi. Erdoğan CNN Türk Kanal D ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Seçimin ilk tur sonuçları ve yapılacak ikinci tura ilişkin değerlendirmesi sorulan Erdoğan, 14 Mayıs'ta rekor katılımla milli iradeyi sandığa yansıtan tüm vatandaşlara teşekkür etti. Sandık başına giden her vatandaşa tercihini ne yönde yapmış olursa olsun şükranlarını sunan Erdoğan, Türkiye'ye yakışır büyük bir demokrasi şöleni yaşadıklarını, bunun dünyada belki de eşi benzerinin olmadığını söyledi.
28. dönem milletvekili genel seçimlerinde oy sayma işleminin sonuna yaklaşırken meclise girme hak kazanan vekiller de kesinleşmeye başladı. Şimdiye kadar 10 parti genel başkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmeye hak kazandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Osmaniye'den yeniden vekil seçilirken açılan sandık oranı %55. Cumhur İttifakı'nın bulunan AK Parti listesinden İstanbul 3. bölge 4. sıradan milletvekili adayı olan Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da vekil olmaya hak kazandı. İstanbul 2. bölge 4. sıradan aday gösterilen DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da milletvekili seçildi. Cumhur İttifakı'nda bulunan Büyük Birlik Partisi kendi listesiyle seçime girerken İstanbul 1. bölge sıradan aday olan Genel Başkan Mustafa Destici vekil seçilmedi. Bu arada haber bültenimize devam ediyoruz.
Türkiye Yüksek Seçim Kurulu dünyanın 73 ülkesinde bu ülkenin 3 milyon 400 binden fazla vatandaşının 20-24 Mayıs 2023 tarihleri arasında 5 gün içinde yapılacak ikinci tur Cumhurbaşkanı seçimi için oy kullanabileceğini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu 2 hafta sonra 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak, ancak yurt dışındaki ikinci tur oylama alınan oyların tamamının Türkiye'ye transfer edilmesi gerektiği nedeniyle bu tarihten birkaç gün önce yapılacak.
Tunus'ta Nahda Hareketi lideri ve eski meclis başkanı Raşid El Ghannouchi emniyet güçlerine hakaret davasından 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz İran'ın denizcilik tarihindeki en uzun görevle ilgili. Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'nun 86. filosunun başarılı görevini, personelinin teknik hazırlığının, teçhizatının, eğitiminin ve yüksek deneyiminin bir göstergesi olarak değerlendirdi. Dena Muharibi ve Mekran helikopter gemisinden oluşan 86 filo grubu ilk kez dünyayı 213 günde dolaştı. Bu filo grubu 20 Eylül 2022'de yolculuğuna başlayarak İran askeri denizcilik tarihinde ilk kez Pasifik Okyanusu'nun uçsuz bucaksız ve geniş alanına girmeyi başardı. Ardından Pasifik Okyanusu'nun en uzun genişliğini aşıp Mikronezi ve Polinezya adalarını geçerek Amerika kıtasının güneyindeki Magellan Boğazı'na doğru ilerledi. Daha sonra bu boğazı geçerek Güney Atlantik Okyanusu'na girdi ve şimdi Umman'ın Selale Limanı'na demirledi. Rus Deniz Kuvvetleri Komutanı Nikolay Yumenov, İran İslam Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şahram İrani ile yaptığı görüşmede, İran Deniz Kuvvetleri 86. Filo grubunun görevini ve dünyayı dolaşmasını işaretle, ancak bir süper güç ülke filosunun dünyanın etrafını dolaşabileceğini söyledi. İran İslam Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutanı daha önce Hint Okyanusu Komutanlığı, Pasifik Okyanusu Komutanlığı ve Atlantik Okyanusu Komutanlığı dahil olmak üzere 3 okyanus komutanlığının kurulduğunu duyurmuş ve Hint ve Atlantik Okyanuslarında varız ve yakında Pasifik Okyanusu'nda var olacağız demişti. İran deniz filosunun uluslararası sularda bulunması, özellikle İran gemicilik tarihinde ilk kez Pasifik Okyanusu'nu geçmesi, bölgesel ve uluslararası mesajlar içeren önemli bir olay olarak değerlendirilmelidir. Zira İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin hem teknik ve yerli yeteneklerini hem de İran donanmasının caydırıcılık ve saldırı gücünü gösteriyor.
Özellikle son yüzyıllarda büyük güçler dünya üzerindeki hakimiyetlerini sürdürmek için güçlü bir donanma oluşturarak dünyanın askeri ve ekonomik işlerini kontrol etmeye çalıştıkları bir dönemde İran Deniz Kuvvetleri uzun süredir önemli askeri ve ekonomik faktörlerden biri olarak görülüyor. İran İslam Cumhuriyeti deniz konumu iyi olan ülkelerden biridir İran'ın. 5800 kilometreden fazla kıyı şeridi vardır ve sınırlarının yaklaşık %40'ı denizdir. İran'ın ticaretinin yaklaşık %90'ı deniz yoluyla yapılıyor. Dolayısıyla donanmanın kabiliyeti hem askeri ve savunma açısından hem de ekonomik açıdan çok önemli. İran İslam Cumhuriyeti İran İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi de defalarca denizleri kullanma ve deniz güçlerini güçlendirmeye vurgu yaptı. Ayetullah Hamine'yi Hicri Şemsi 1388 yılında Nohşer Deniz Güçleri Fakültesinde yaptığı konuşmada şöyle buyurdu. Bugün deniz kuvvetleri dünyanın birçok yerinde ve ülkemizde stratejik bir güç konumundadır. Deniz kuvvetlerine stratejik bir güç olarak bakmak gerekir. İran İslam Cumhuriyeti deniz kuvvetlerinin elinde olan ülkenin güney doğu sahilleri çok önemli bölgelerdir ve ilerlemek için çok iyi kapasiteleri vardır. Oralara ilgi gösterin ve önem verin. Buna dayanarak İran donanması yaptırım koşullarına rağmen son yıllarda yerli güce ve İranlı uzmanlara güvenerek kabiliyetlerini artırdı. Şimdi İran İslam Cumhuriyeti'nin stratejik deniz kuvvetleri insansız hava aracı filosunun yanı sıra yüzey ve sualtı gemileri de dahil olmak üzere çeşitli yeni yerli gemilerle donatılarak Fars Körfezi'nde ve uluslararası açık sularda büyük bir güç haline gelmiş bulunuyor. Bu iktidar ulusal çıkarları, savunma hedeflerini deniz terörizmi ile mücadele ve denizlerde barış ve güvenliğin sağlanmasında büyük etkisi vardır. Hiç şüphesiz İran İslam Cumhuriyeti ordusunun 86. Deniz Filosu'nun başarılı görevi de askeri alanda dahil olmak üzere önemli başarılara yol açan denizcilik sanayinde bir dönüm noktası olarak kabul edilir. İran Deniz Kuvvetleri Komutanı bu konuda şöyle bir vurguda bulundu. Genel olarak 86. filo görevini yürüttükten sonra çeşitli başarıların yanı sıra denizcilik uzmanlıkları alanında yeni başarılar elde ettik. Bu görevde kazanılan onurlar kutsal savunma onurları gibidir ki gerçekten araştırmak, tartışmak ve görüşmeyi gerektirir ve İranlıların izole edilemeyeceği ve yaptırım uygulanamayacağını ispatladık.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Siyonistlerin direnişindeki benzeri görülmeyen gerilemesiyle ilgili. Beş günlük Gazze Şeridi Savaşı döneminde Filistin İslami Cihat Hareketi 11 üyesi ve komutanını kaybetmesi ve sivillerden yaklaşık 200'ünün Siyonist rejim savaş uçaklarında yapılan bombardımanlarda şehit veya yaralanmasına ve bölgede birçok binanın tahrip olmasına rağmen Siyonist rejimin bu savaşın kaybeden tarafı olduğunu ispatlayan birçok kanıt vardır. Eğer Siyonist rejim dayanabilseydi kesinlikle savaşı daha da uzatacaktı. Zira Netanyahu'nun iç protestoları durdurmak ve dikkatleri iç sorunlardan ve krizlerden başka yöne çevirmek için savaşı uzatmaya ihtiyacı vardı. Ancak ateşkesin hızla kabul edilmesi ve İslami Cihat Hareketi'nin şartlarını kabul etmesi, Amerika ve Siyonist rejimin ateşkese aracılık ettiği için Mısır'a teşekkür etmesi, ırkçı Siyonist rejimin gerekli sabrı göstermediğini gösteriyor. Haaretz gazetesine göre İsrail, askeri üstünlüğe sahip olmasına rağmen savaşı durdurmak için Gazze'ye kendi şartlarını dayatamadı. Savaş, İslami Cihat ve Hamas'ın Siyonist rejim İsrail'i hedefli suikast politikasına geri dönmesi konusunda uyarmasıyla sona erdi. Fakat Netanyahu yaptığı açıklamada yalnızca çatışmanın sona erdiğini doğruladı. Geçen cuma ve cumartesi ırkçı İsrail rejimi Gazze ile ateşkes sağlama umuduyla Mısır İstihbarat Teşkilatı'nın yardımını bekliyordu. Fakat İslami Cihat çatışmaları bitirmek için acele etmedi ve bu savaşta başarılar elde etmeye çalıştı. Siyonist rejim İslami Cihat hareketini ve onun füze gücünü ve askeri altyapısını yok etmek, ayrıca direniş grupları arasında ihtilaflar oluşturmak için başlattı. Ancak elde edilen sonuçlar tamamen bunun tersi oldu ve İslami Cihat bu savaştan her zamankinden daha güçlü çıktı ve sadece Filistin çevrelerinde değil tüm Arap ve İslam dünyasında daha fazla popülerlik kazandı.
Filistinli güçlerinin sürekli roket atışları ile birlikte olan güçlü ve birleşik tepkisi, komutanların öldürülmesini direniş gruplarının durumu değiştirmediğini gösteriyor. Seyit Hasan Nasrullah'ın cuma günkü konuşmasında belirtildiği gibi, Filistinli gruplar arasında fitne ve çatlak olmazken, üstelik Siyonist rejimin caydırıcılık gücünü tekrar ihya etmekte de acı bir yenilgiye uğradı. Netanyahu'nun Siyonist rejimin caydırıcılık gücünü tekrar kazanmak için yaptığı çalışmalar başarısız kaldı. Üstelik Siyonistlerin %44'ü Kanal 12 TV'nin Gazze'ye yönelik askeri operasyonun caydırıcılığı güçlendirilmesine yol açıp açmadığını soran bu rejim hakkında yaptığı bir ankete hayır yanıtını verdi. Bu yüzden Gazze'deki 5 günlük savaşın Siyonist rejimin önceki başarısızlıklarına bir yenisini daha eklediği ve dayanıklılığını azaltmak açısından adeta yeni bir marka tescil etmekle kalmadı. Üstelik Netanyahu'nun muhaliflerine ve yerli rakiplerine performansını eskisinden daha fazla eleştirmek için yeni bir bahane verdi. Bu açıdan bakıldığında Gazze Savaşı'nın bir başka sonucu da Netanyahu'ya karşı iç protestoların yeniden başlaması ve yoğunlaşması olabilir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 27 Ordubehş 1402, Hicri Kamer'e 26 Şevval 1444 ve miladi 17 Mayıs 2023 Çarşamba. Hicri Şems'e 27 Ordubehş 1388'de Şii mezhebinin büyük taklit mercilerinden ve büyük alim Ayetullah Muhammed Taki Behçet Fumene vefat etti. Hicri Şems'i 1294'te sonlarında İran'ın kuzeyindeki Giran ilinde yer alan Fumen şehrinde dünyaya gelen Ayetullah Muhammed Taki Behçet Fumene ilk eğitimini Fumen'de bitirdi. Arap edebiyatını Hicri Şems'i 1308 tarihinde öğrenmesinin ardından dini hafıza eğitimini tamamlamak için Irak'a gitti ve Necef'in ilimler hafızasında önde gelen alimlerden dersler aldı. Hicri Şems'e 1324'te İran'a dönen Ayetullah Muhammed Taki Behçet Fumene, Kutsal Kum kentinde fıkıh ve fıkıh usulü dışındaki konularda ders verip bu dallarda birçok öğrenci yetiştirdi. Kitab-ı Salat, Camiul, Mesail ve Vesiletül Nicat adlı eserler Ayetullah Muhammed Taki Behçet Fumene tarafından kaleme alındı. ...36 yıl önce bugün Hicri Şems'e 27 Ordubehş 1366'da Bağızçı Irak rejiminin İran'a dayattığı 8 yıllık savaş sırasında Irak'a ait olan savaş uçakları Fars Körfezi'nde bulunan ve Amerikan Stark filosuna saldırı düzenlemesi sonucunda 37 Amerikalı asker ölürken birçok derede yaralandı. Bu saldırı işgalci Amerikalı güçlerin petrol tankerlerine sözde koruma altına almak bahanesiyle Fars Körfezi'ne yerleştirdikleri bir sırada gerçekleşti. Irak'ın devrik Saddam rejimi Stark filosuna saldırı düzenlemesinden hemen sonra bu saldırının kasıtlı olmadığını belirterek Washington'dan özür diledi ve Amerika hükümetine tazminat ödemeye hazır olduğunu belirtti. ...658 yıl önce Hicri Kameri, 6 Şevval 786'da Müslüman alim, şair ve muhaddis İbni Beledes, lakaplı Emadettin İsmail bin Muhammed Belbeki, Lübnan'da dünya geldi. Temel dini ilimleri Lübnan'da öğrenen Belbeki, ardından Suriye'nin Şam kentine gitti ve orada kendi dönemindeki önde giren alimlerden çeşitli İslami bilimleri öğrendi. ...84 yıl önce bugün 17 Mayıs 1939'da Filistin'in mandasını elinde bulunduran İngilizler, 2. Dünya Savaşı eşiğinde Beyaz Kitap isimli bir eseri yayınlamak da Gasip Siyonist rejimi İsrail Devleti'ne gayrimeşru kuruluşu yolunda bir adım daha attı. Bu kitapta Filistin meselesine getirilen çözüme göre 10 yıl sonra Yahudiler ve Müslümanlar olmak üzere iki milletten oluşan bağımsız Filistin Devleti kurulacaktı. Beyaz Kitap'ta ayrıca 1944 yılına dek 100 bin Yahudinin daha Filistin'e göç edeceği ve bundan sonra Yahudi göçünün Arapların rızası ile olması gerektiği öngörülüyordu. Londra'nın Siyonistlere verdiği desteğin farkında olan Filistinliler, İngiliz hükümetinin Filistin'in topyekun işgalinin başlangıcı niteliğindeki planını reddettiler. Filistin'de Siyonist bir rejim kurmak isteyen Siyonistler, Beyaz Kitap planını kabul etmeyerek 1942'de Amerika'da bir konferansta ve bu ülkenin desteğiyle Beyaz Kitap'ın kurulmasını resmen talep ettiler.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Siyonist rejimin içten çöküşü.
Değerli dinleyiciler, Siyonist Rejimin İçten Çöküşü isimli seri sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle beraberiz.
Bu bölümde Siyonist Rejim İsrail ve Amerika'nın Suriye'nin Arap Birliği'ne dönmesinden şoke olduğunu, derin iş liderlerine yönelik suikastleri ele alacağız.
Bu hafta direniş ekseniyle Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecinin devam etmesine paralel olarak Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın Riyad ziyareti ve beraberindeki ekibin ortalığı karıştırmak için alelacele Suudi yetkilileriyle yaptığı ziyaretle birlikte Siyonist rejim Kahire'deki direniş grupları ile önceki anlaşmanın aksine Filistin İslami Direniş Hareketi'nin üye ve komutanlarına yönelik suikastları yeniden başlattı ve Filistin direnişinin işgal altındaki toprakları misilleme amaçlı roket saldırılarına imkan sağladı.
Amerika ve Siyonist rejim açık muhalefetine rağmen geçen haftalarda Suriye 12 yıllık aradan sonra anlamlı bir mütabakatla Arap Birliği'ne geri döndü. Arap Birliği ülkeleri ise Suriye'nin bu ligdeki üyeliğinin askıya alınması kararının iptal edildiğini belirterek Suriye heyetlerinin Arap Birliği konsey toplantılarına katılımı yeniden başlamış olup Suriye krizinin çözümünün sağlanması yönünde adım adım ilerlemek için pratik ve kapsamlı adımlar atılmıştı ifadelerine yer verdi.
Bu açıklamada 7 Mayıs 2023'ten itibaren Arap Birliği ve tüm ilgili kurumlarının toplantılarına Suriye heyetlerinin katılımı memnuniyetle karşılandı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin Arap Ligi'ne geri dönmesinin hemen ardından salı akşamı Suriye ile ilişkilerin tam olarak yeniden başlaması ve ortak Arap faaliyetlerini genişletme arzusu doğrultusunda ülkenin yeni tedbirlerini açıkladı. Suudi Arabistan, bölgede güvenlik ve istikrarı güçlendirmek için diplomatik misyonunu yeniden başlatma kararı aldı. Ayrıca Suudi Arabistan'ın bakanlar heyeti, bu ülkenin kralı, Kral Selman bin Abdülaziz Al Suud'un başkanlığında bir toplantı düzenleyerek Arap Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi'nin Suriye hükümet delegasyonlarının toplantılara katılımına devam etme kararını memnuniyetle karşıladı. Bu ittifakın ve ona bağlı tüm kurumların Suriye'yi kapılarının açıldığını duyurdu.
Suudi Dışişleri Bakanlığı'nın Suriye'deki diplomatik misyonunun resmi olarak başladığını açıklamasının ardından Şam, Riyad'daki konsolosluk faaliyetlerini derhal yeniden başladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı, Suriye Arap Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan halklarının derin ilişkileri ve karşılıklı bağımlılıklarını göz önünde bulundurarak ve bu girişimin iki ülke halkının isteklerini ve Suriye Arap Cumhuriyeti'nin inancını somutlaştırdığını ve yansıttığını duyurdu.
Arap ülkeleri arasındaki ikili ilişkilerin Arap ortak hareketine hizmet edecek şekilde güçlendirilmesinin önemine dikkat çeken Suriye Arap Cumhuriyeti, Suudi Arabistan Krallığındaki diplomatik misyonunun faaliyetlerine yeniden başlama kararı aldı. Bu girişatla birlikte birkaç gün içinde Riyad'da yapılacak Arap Birliği zirvesine Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın da katılma ihtimali arttı. Bu gezi Suriye ve diğer Arap ülkeleri için bölgesel ve bölge dışı olumlu bir kazanım yaratabileceği için önemlidir. Bu evrimin kazananı ya da kaybedeni olarak adlandırılabilecek tarafların olduğu da belirtilmelidir.
Suriye iç savaşı sırasında hem Suriye içinde hem de dışında zarar görenler, Suriye ile Arap Birliği arasındaki karşılıklı ilişkilerin yeniden kurulmasının kazananları olarak adlandırılabilir. Bu ülkeye dayatılan savaşın en büyük zararını onlar görmüşlerdir ve bu açıdan bakıldığında bu ülkenin yeniden inşasına hız verilmesinin temelini oluşturan Arap Birliği'ne dönüşünün ana galibi olarak da onlardan bahsedilebilir. Ayrıca Arap Ligi'nin kendisi de bu gelişmenin ikinci galibi olarak kabul edilebilir. Çünkü Suriye'nin kurucularından biri olduğu Arap Birliği'nden çıkarılmasından en çok zararı birliğin kendisi almış ve ardından Arap Birliği daha da ileriye gitmiş ve dağılmaya bile yüz tutmuştu. Bu dönemde birlik denebilecek bir birlik kalmadı çünkü Arap Birliği'ni kurmanın temel amacı ve felsefesi bu birliğin kapasite ve yeteneklerini Filistin'in özgürleşmesine yardımcı olmak için kullanmaktı. Ancak Suriye'deki yıkım projesi ve bu ülkenin Arap Birliği'nden çıkarılması bu birliğin kuruluş temellerini sorgulattı.
Böylece öncelikle Filistin meselesi bir kenara bırakıldı. İkinci olarak, Siyonist rejim İsrail, Suriye'nin geri kalanını işgal edip işgal altındaki Golan'a ilhak etmeyi kalkıştı. Ve üçüncü olarak, Filistin'i Batı Asya haritasından çıkarmak ve Filistin'i Gazze Şeridi ile sınırlandırmak istediği yüzyılın anlaşması gibi yeni yayılmacı planların Filistin'de uygulanmasına zemin hazırladı. Buradan hareketle Filistin, Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşünün ve Suriye ile Arap Birliği arasındaki karşılıklı ilişkilerin yeniden tesis edilmesinin üçüncü galibi olarak adlandırılabilir. Ve bu temelde Filistin'e bölgesel desteğin bundan sonra artacağını umabiliriz. İran, Lübnan Hizbullah Hareketi, Yemen Ensarullah Hareketi gibi direniş ekseninin diğer tarafları, Suriye ile Arap Birliği arasındaki karşılıklı ilişkilerin yeniden inşasının diğer kazananları olarak anılabilir ve bu açıdan direniş ekseninin konumu daha da netleşecektir. Direniş de daha da güçlenecektir.
Bir diğer yandan Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşü ve iki taraf arasındaki ilişkilerin yeniden tesis edilmesi konusunda birinci kaybeden Siyonist rejim, ikinci kaybeden ise Amerika olarak adlandırılabilir. Siyonist rejim Suriye'deki yıkım projesinin ana mimarıydı ve bu yolla Suriye'yi bölerek Batı Asya haritasının değişmesine bir başlangıç yapmak ve aynı zamanda küçük Arap ülkeleriyle ilişkilerini normalleştirmek istiyordu. İranofobi kisvesi altında bölgedeki hegemonik gücünün artışına giden yolu açmak istiyordu. Ama şimdi direniş ekseninin konumunun güçlenmesi ve Suriye'nin bölgedeki eski ve gerçek konumuna dönüp direniş eksenindeki konumunu güçlendirmesi, Siyonist rejimin iç krizlere girmesiyle birlikte tüm planları ve komplolarını arka arkaya suya düşürdü. Aynı şekilde Suriye'nin üyeliğinin askıya alınması da Amerikan çıkarları doğrultusuna bir hareketti. Çünkü Batı, Suriye hükümetinin devrilmesinden hayal kırıklığına uğradıktan sonra siyasi baskı ve kapsamlı ekonomik yaptırımlar uygulayarak davranışını değiştirmeye çalışıyor.
Tahran Radyosu.
Suudi Arabistan'ın İran ve Suriye'ye yönelik yaklaşımındaki değişikliğin ilk işaretlerinin ortaya çıkmasından bu yana Amerika, hem sözde hem de pratik davranışında Suudi Arabistan'a karşı olduğunu göstermiş ve bu gelişmeyi hemen engellemeye başlamıştı. Geçtiğimiz Mart ayında Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya ortak bir bildiri yayımlayarak Suriye'li ilişkileri normalleştirme çabalarını desteklemediklerini vurguladı. Hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi partiler çeşitli konularda rakip gibi hareket etseler ve farklı görüşlere sahip olsalar da Siyonist rejimin desteği konusunda özellikle Suriye'deki yıkım projesinin uygulanması veya aralarındaki ilişkilerin normalleşmesiyle bağlantılı olarak ortak hareket ettiler. Şimdi tıpkı Siyonist rejim gibi politikalarının suya düştüğünü görüyorlar. Buna istinaden Amerika Başkanı Joe Biden yönetimi Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ı Suudi Arabistan'a göndererek Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşünü engellemek istedi. Ancak Suriye Arap Birliği'ne döndü.
Bir diğer gelişmede ise Siyonist rejim İsrail geçen hafta tüm anlaşmalara rağmen Filistinli direniş gruplarına yönelik suikastlar düzenlemeye başladı. Direniş grupları ise bu saldırılarına yanıt vermeye çalıştı. Direnişin Siyonist yerleşim birimlerine 1100 roket attığını duyulmasıyla eş zamanlı olarak şehit Ebu Ali Mustafa'nın taburları direniş gruplarının Siyonist rejime ağır darbeler indirdiğini vurguladı. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin askeri kanadına bağlı şehit Ebu Ali Mustafa taburları, direniş gruplarının bütünleşik tepkisi çerçevesinde savaşçılarımızın düşmanla yüzleşmeye devam ettiği vurguluyoruz dedi.
Bu direniş grubu düşman liderlerinin direnişimizin birlik ve beraberlik içinde olduğunu, tam yetkiyle hareket ettiğini ve bu savaşı her alanda yönetmede üstünlüğe sahip olduğunu bilmeleri gerektiğini vurguladı. Açıklamada, direnişin sahip olduğu güç sayesinde düşmana acı darbeler indirmeye devam ettiği ve bu darbelere daha güçlü bir şekilde devam ederek onu teslim olmaya zorlayabileceği belirtiliyor. Bu açıklamada Siyonist rejimin ve liderlerinin ve tüm yerleşimcilerin hiçbir güvenliğinin olmadığı ve direniş ateşinin onları terk etmeyeceği ifade edildi.
Söz konusu medya ayrıca çatışmaların başlangıcından bu yana Siyonist yerleşim yerlerinde yaşayanların yaklaşık %70'inin bu bölgelerden kaçtığını da duyurdu. Direniş grupları ortak harekat odası çerçevesinde yine Gazze çevresindeki kasabaları füzeleriyle hedef aldı. Saray el-Kudüs'ün bir başka üst düzey komutanının ifadesi, Filistin İslami Cihat Hareketi'nin askeri kolu Saray el-Kudüs Operasyonu Başkanı ve askeri konsey üyesi Ayad el-Abd el-Hasani, Gazze şehrinin En-Nasr semtinde yaşadığı konut binasına Siyonist rejim tarafından düzenlenen saldırıda şehit oldu.
Siyonist rejim bu büyük komutana suikast düzenlemek için Filistin vatandaşlarına karşı suç işlemekten ve yaşadıkları binaları yıkmaktan çekinmiyor. Gazze'de şehit sayısı 33'e yükseldi. Sağlık Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada, Siyonist rejimin saldırısında şehit olanların sayısının art arda 4. günde 33'e çıktığını, aralarında 6'sı masum çocuk ve 3'ü kadın, 111 kişinin de yaralandığını duyurdu.
Değerli dinleyiciler, işgal altındaki topraklarda son bir haftada yaşanan gelişmeleri ele aldığımız dizi sohbetimizi dinlediniz.
Sizlerden ayrılmadan önce parssurey.ir'i takip edebileceğinizi, görüş, istek ve eleştirilerinizi turkishatws.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İlahi Önderler.
Değerli dinleyiciler, İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıtmak istediğimiz programımızda sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İmam Muhammed Bakır aleyhisselamın sapkınlıklar ve inançsal, fikri, fıkhi, kelami ve felsefi bidatlerle mücadelesini ve asil İslami kültürü yaygınlaştırma çabalarını ele almak istiyoruz.
Geçen bölümlerden hatırlanacağı üzere İmam Muhammed Bagır Aleyhisselam'ın kültürel inkılabı gerçekleştirmek için sarf ettiği çabalara değindik. İmametin yüce konumunu tanıtmak, imama yönelik sevgi ve saygının zaruretini beyan etmek, halkın dini ve siyasi basiretini artırmak, halkla güçlü ilişki kurmak ve kamuoyunu aydınlatmak İmam Bakır Aleyhisselam'ın bazı önemli çalışmalarıydı.
İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam'ın kültürel inkılap yolunda attığı bir başka önemli adım seçkin dini ve ilmi şahsiyetleri yetiştirmekti. İmamın bu çalışma ile amacı bu seçkin insanların asil İslami kültürü yaygınlaştırmaları ve sapkınlıklar ve bidatlerle mücadele etmeleri, özellikle öz Muhammed-i İslam'ı koruyarak Emevi hanedanının din ve Allah karşıtı mahiyetini aşikar etmeleriydi. İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam bu alanda büyük başarılara imza atarak büyük şahsiyetleri yetiştirdi. Şimdi sohbetimizin devamında bu şahsiyetlerden bazıları ile tanışalım.
Muhammed bin Müslim dini ve ilmi alanlarda yüksek mertebelere ulaşan ve değerli hizmetlerde bulunan şahsiyetlerden biridir. Muhammed bin Müslim şöyle diyor: İmam Bakır Aleyhisselam'dan 30 bin hadis ve İmam Sadık Aleyhisselam'dan 16 bin hadis öğrendim ve hepsini ezberledim ve aklıma gelen her şeyi İmam Bakır Aleyhisselam'a sordum.
Bu şahsiyetlerden biri de Cabir bin Yezid Cufi'dir. Cabir, İslam dünyasının seçkin alimlerindendi ve Kufe kentinde oldukça saygın bir yeri vardır. Dini ve tarihi meselelerde, hadis ilminde, hatta siyasi meselelerde kanaat önderi olarak bilinirdi. Cabir de İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam'dan 50 bin hadis öğrendi. Bu hadisler fıkıh ve kelam ilimlerinde tüm meseleleri, konuları ve fasılları kapsıyordu. Öyle ki imamet ve velayet yolunu izleyenler için çok az cevapsız soruyu geride bırakıyordu.
İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam'ın mektebinde yetişen bu büyük şahsiyetler, hadisleri öğrenmek ve ezberlemek ve yaygınlaştırmaktan başka halkla doğrudan irtibat içindeydi ve onların sorularına cevap veriyor ve dini ve ilmi münazaralara katılıyordu. Bu seçkin alimler aynı zamanda fıkıh, usul, kelam, hadis ve Kur'an-ı Kerim tefsiri üzerine de birçok eser telif etti.
İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam yetiştirdiği bu şahsiyetlerin İslam'ın yapıcı ve dinamik kültürünü korumakta önemli rol ifa ettikleri hakkında önemli beyanatta da bulunmuştur. Örneğin o Hazret Aban bin Tağlap hakkında şöyle diyor: "Ey Aban, Medine camine git ve halka de ki ben Şiilerimin arasında senin gibi büyük ve etkili insanlar bulunsun." İmam Sadık Aleyhisselam da yakından sevgili babasının ilmi çabalarına yakından şahit olan bir zat olarak İmam Bakır Aleyhisselam'ın nezdinde yetişen insanlar hakkında şöyle buyuruyor: "Eğer bunlar olmasaydı babamın bildiği tüm hadisler ve öğretiler yok olurdu. Bunlar dinin koruyucuları ve babamın ilahi haram ve helalleri konusunda emin adamlarıydı."
Bu arada İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam'ın tüm bu çabaları ve bilimsel ve kültürel çalışmaları Emevilerin zehirli ve hasmane propagandalarının baskısı ve psikolojik savaş yürütmeleri ve imamı karalama kampanyalarının hakim olduğu bir atmosferde devam ettiği de belirtilmeli. Buna göre İmam Bakır'ın böylesine zehirli bir atmosferde bu kadar başarılı olması o hazretin bir kültürel inkılabı gerçekleştirebilecek fevkalade zekasının işaretidir. Nitekim o hazret Emevilerin tüm sinsi çabalarına rağmen öz Muhammed-i İslam'ı ihya etmek ve korumak için büyük adımlar atmayı başardı. İmam Muhammed Bakır'ın kurduğu bilim merkezi nitelik ve nicelik bakımından İslam dünyasının tüm seçkin şahsiyetlerine o Hazreti yüksek ilmi makamını etkisi altına bırakan, kendilerine İmam Bakır'ın karşısında hor görmelerine vesile olan bir merkezdi.
Thank you.
İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam ile çağdaş olan seçkin alimlerden biri Hekem bin Utayba idi. Hekem ne zaman İmam Bakır Aleyhisselam'ın huzuruna müşerref olacak olursa öylesine kendini zayıf hissediyor ve kendini kaybediyordu ki bir başka alim olan Abdullah bin Ata Mekki hakkında şöyle diyor. Hekem kendi halkı arasında onca ihtişamına karşın İmam Bakır Aleyhisselam karşısında üstadının önüne çıkan bir çocuk gibi oluyordu.
Şii alimlerden başka ehli sünnet alimleri de İmam Muhammed Baki Aleyhisselam'ın yüce şahsiyeti hakkında çok söz etmiştir. Şafii alimlerinden ve El-Savaikul Muharraka adlı eserin sahibi Şahabettin Ahmet bin Hacer Haytemi İmam Muhammed Baki Aleyhisselam hakkında şöyle yazıyor. Ebu Cafer Muhammed Bakır bilim kapılarını açtı ve bilimsel sorunları çözdüğü için Bakır olarak adlandırılmıştı. Bakır o kadar çok bilinmeyen marifi ve bilimlere ve gizli hazineleri aşikar etti ve bilimlerin ahkam ve hikmet hakikatlerini beyan etti ki bunu basiretsiz insanların dışında herkes çok iyi bilir. Bu yüzden ona bilimlere delen ve bilim bayrağını diken anlamına gelen Bakır olarak adlandırıldılar.
Tahran Radyosu.
Ehl-i sünnet alimlerinden Şahabettin Ahmet bin Hecer Haytemi, İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam'ın bilimsel konumunu takdir ettikten sonra da o hazretin ahlakı ve siyerini anlatıyor ve şöyle yazıyor. Kalbi aydın, ilmi ve ameli çok, ruhu ve zihni pak ve ahlakı ve davranışı şayesteydi ve tüm ömrünü Allah'a kulluk etmekle geçirdi. İmam Bakır Aleyhisselam irfani seyirde öylesine adabı ve gelenekleri vardı ki hiç kimse bunu anlatamaz.
İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam'ın bir başka büyük çalışması Ehl-i Beyt Mektebi'ni izleyenlerin üzerinden Şiilerin özelliklerini hayata geçirmekti. Gerçekte İmam Bakır Aleyhisselam bu şekilde Şiilerin davranışlarını, yöntemlerini ve siyerini değiştirerek onların bakışında ve eğiliminde değişim yaratmak, ayrıca yapıcı ve müsbet örnekler sunarak Emevi hükümdarların topluma empoze ettiği yanlış zihniyetleri düzeltmek istiyordu. Bilindiği üzere o dönemde otoriter ve despot Emevi hükümdarları İslam toplumda mesnetsiz, yalakalık kültürünü yaygınlaştırmıştı. Bu yüzden insanlar da her türlü yalakalıktan hoşnut oluyor fakat eleştirilere tahammül edemeden tepki veriyordu.
İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam topluma hakim olan bu kültürde köklü değişim yaratmak için ilkeli ve köklü konuları gündeme getirmeye başladı. İmam şöyle buyuruyordu. Eğer söylediklerim şu işaretlere bağlı değilse bil ki bizim dostumuz sayılmazsın. Eğer kent halkının tümü senden kötü bahsederse buna üzülmemelisin. Eğer seni methetmeye başlar ve seni şayeste insan olarak tanıtırlarsa da buna sevinmemelisin.
İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam daha sonra da insanın uydurma kişiliği yerine hakiki kişiliğinin değerlendirilmesinde kullanılacak esas kriterleri beyan ederek şöyle buyuruyor. Kendini Kur'an-ı Kerim ile değerlendir. Eğer Kur'an-ı Kerim'in belirlediği yolda adım atıyorsan seni teşvik eden değerlere yöneliyor ve seni sakındıran anti değerlerden uzak duruyorsan o zaman sen doğru yoldasın demektir. Ancak eğer Kur'an-ı Kerim'in belirlediği yolun tersine hareket ediyorsan, sahip olmadığın özelliklerin, senin var olduğunu söyleyenlerin sözüne kanma, onlardan etkilenme.
Aslında İmam Muhammed Bakır aleyhisselam bu tutumlarıyla bir yandan bencil Emevilerin topluma dayattıkları kültürle mücadele etmek, diğer yandan kendilerini değerlendirirken ancak Kur'an-ı Kerim kriterlerine dayanan, Kur'an-ı Kerim ekseninde hareket eden insanları yetiştirmek istiyordu. Doğal olarak her insan övülmesinden hoşlanır, kötülenmesinden rencide olur, ancak yalakalık eden insanlar haksız övgülerle insanı kibir tuzağına düşürür. Bilinçli düşman, bilinçsiz dost da kötüleyerek insanın kalbine kin ve nifak tohumunu eker.
Övgülerden etkilenmemek ve tenkitlere üzülmemek için en iyi yol, İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam'ın buyurduğu yoldur. Kendini Kur'an-ı Kerim ile değerlendir. Eğer Kur'an-ı Kerim'in belirlediği yolda adım atıyorsan, seni teşvik eden değerlere yöneliyor ve seni sakındıran anti değerlerden uzak duruyorsan, o zaman sen doğru yoldasın demektir. Bu yöntem bize kim olduğumuz ve doğru yolda olup olmadığımızı açıkça gösterir.
Ancak İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam'ın tüm bu aydınlatmalarına karşın dini yükümlülüklerine uymayan ve sorumluluklarından kaçan bazıları Ehl-i Beyt sevgisi ve velayete bağlılık iddiasında bulunarak kıyamet gününde sırf bu iddia ile ilahi ateşten korunabileceklerini zannediyor. İmam Bakır Aleyhisselam ise bu düşünceyi tamamen reddederek şöyle buyuruyor: Allah'a andolsun, bizim onun tarafından hiç kimsenin beraat hükmüne sahip değiliz. Bizimle Allah arasında hiçbir akrabalık bağı yoktur. Ve bizim elimizde ilahi isteğin tersine hareket edenler için hiçbir delil ve hüccet yoktur. Biz ancak ilahi emirlere uymak ve men edilenleri terk etmekle Allah katına yaklaşıyoruz. O zaman kim Allah'ın emirlerine uyuyorsa bizim velayetimiz ona faydalı olur. Ve kim ilahi emirlere uymuyorsa bizim velayetimiz ve dostluğumuz ona fayda etmez. O zaman boşuna kibirlenmeyin.
Muhterem dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi'ye kadar uzanan ilahi önderlere tanıtmak istediğimiz sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizlere www.ayardan takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.edip.bir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Farklı bir açıdan 8 yıllık kutsal savunma yılları.
Değerli dinleyiciler, farklı bir açıdan 8 yıllık kutsal savunma yılları isimli seri sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde 8 yıllık savaştaki İranlı mücahitlerin zorluklara katlanma ve gösterdikleri şecaat ve cesaret üzerinde durmak istiyoruz.
Bu programımızda Saddam'ın İran'a dayattığı savaşın diğer savaşlardan farklı ve özelliğini ele almaya çalışıyoruz. Uzun ve acımasız bir savaşa karşı İran ulusunun 8 yıllık direnişinin özel taraflarını ve boyutlarını yeniden okumaya çalışıyoruz. Irak Bağız ordusuna karşı 8 yıl boyunca savaşan İranlı savaşçıların ayırt edici özelliği Allah'a ve İslam devriminin kurucusu İmam Hümeyni'nin liderliğine derin bir inanç duymalarıydı. Çoğunlukla genç İranlı savaşçılar ve mücahitler ülkelerini ve devrimi savunmak için savaş sahnelerine istekli ve hazır bir şekilde canı gönülden gidiyordu. Halbuki Irak Bağız rejimi güçleri daha çok siyasi, partici ve mali saiklerle ve en önemlisi de Saddam korkusuyla İran ile savaşmaya gidiyordu.
İranlı savaşçılara ve mücahitlere karşı savaşmak üzere cepheye gönderilen Irak Bağız ordusunun askerleri askerlik yaparken ya öldürülür ya da yaralanırdı. Sağlıklı kalırlarsa da sonuna kadar savaşın içinde yer almak zorundaydılar. Halbuki İranlı savaşçılar askerlik yapıyorlarsa bile cephede kalmakta veya evlerine dönmekte özgürlerdi. İran'da cepheye gönüllü konuşlanma süreleri de 3 aydı. Buna rağmen İran gönüllü kuvvetlerinin yaklaşık %70'i savaşın sonuna kadar cephede kaldı. 3 aylık görevlerinin sonunda şehirlerine ve yurtlarına dönenler de tekrar cepheye döndüler. Saddam rejiminin empoze ettiği 8 yıllık savaş sırasında İran ve Irak'ın iki cephesindeki atmosferler ve ortam tamamen farklıydı. Bu nedenle Irak Bağız ordusu iki süper gücün batı ve doğunun silah ve askeri teçhizatı ve uydularıyla donanmasına ve İran'a karşı askeri üstünlüğüne rağmen İran'a karşı savaşacak ruha sahip değildi. Doğal olarak da istenilen sonuca ulaşamadı.
Savaşın ikinci yılından itibaren üstünlük en az silaha sahip İranlı mücahitlerdeydi. Gece gündüz İranlılar Irak Bağız ordusunun birimlerini imha etmeyi başarıp onları darmadağın ediyordu. Hürremşehri kurtarmak için 25 günlük Beytül Mukaddes operasyonu sırasında yaklaşık 20 bin Irak Bağız ordusu gücü ele geçirildi ve on binlerce kişi öldü ve yaralandı. Irak'ın batı ve doğu olmak üzere iki bloktaki destekleyici hükümetleri Saddam rejiminin yıkılan ve dağıtılan birimlerini çok yönlü destekle yeniden inşa etmeye çalıştılar. Ancak bu birimler birkaç açık operasyonda imha edildi. Amerika Birleşik Devletleri Sovyet kampında Irak hükümetini destekleyen 60'a yakın ülke, 8 yıllık savaşın sonuna kadar Irak ordusuna giderek daha gelişmiş silahlarla 3 kez yeniden inşa etti.
İranlı savaşçılar ölüm korkusu olmadan hem saldırıda hem de savunmada cesurca savaştı. Iraklı esirlerden biri Feth el-Mubin operasyonda çok sayıda Irak Bağız ordusuna karşı az sayıda İranlı savaşçının ve mücahidin direnişi hakkında şunları söyledi. Kuvvetlerimiz sizin güçlerin elinde bulunan 8 devrim muhafızı askerinin bulunduğu sipere ateş açmıştı. Ağır bir çatışma yaşanıyordu. Bu siperi 6 bölük ve her bölük yaklaşık 100 kişi olmak üzere saldırdık. Artık galebe çalacağımızı zannediyorduk. Ancak bu 8 kişinin 600 kişiye karşı tuhaf direnişi inanılmazdı. El bombası kullanmak zorunda kaldık ancak askerleriniz yine bize aynı el bombalarını fırlatıyordu. Onların bu hızlı ve çeviklikle yapılan hareketleriyle birkaç askerimizi kaybettik, yaralananlar da oldu. Bu sahneyi görünce teslim olmalarını istedik ama yine direndiler. Ta ki tank yardımımıza gelip biri siperin yanına gelip tank borusunu siperin içine tutana kadar. Onlar da teslim olmaktan başka çareleri kalmamıştı. Siperden çıktılar. Bir kişi ölmüş, 3 kişi yaralanmış, 4 kişi de sağlıklıydı. Thank you.
Kutsal savunmadaki İranlı savaşçılar kendilerini yalnızca ilahi yardım ve desteğe layık görmediler. Aynı zamanda başarı ve zaferi ilahi bir hediye olarak gördüler. Çok sayıda kuvvet ve silahın zafer getirmeyeceğine, Cenab-ı Hakk'ın kendilerine lütuf ve zafer bahşettiğine inanıyorlardı. İmam Hümeyni kutsal müdafaa sırasında defalarca "Var olan Allah'ın kudretidir" derdi. "Yaptığınız her hareket Allah'ın gücüyle, yaptığınız her atış Allah'ın gücüyle, elinizin tetiğe gitmesi Allah'ın gücüyle, düşünceniz Allah'ın gücüyledir. Güç ona aittir" derdi. Irak'taki Baas rejiminin elinde bulunan İranlı tutsaklar da hatıralarında Allah'ı anmanın önemini ve esaretin zor zamanlarında Allah'ın yadı ile avunduklarının önemini vurgulamışlardır. Bu tutsaklardan biri anılarında şunları yazmıştır: "Bazen özgürlüğün ve gelecekteki yaşamın bize umut vermeye gelen belirsiz hayaller olduğunu düşündük ve bazen de esaretin dışındaki yaşamın ve dünyanın hiç var olmadığını düşündük. Bunları hep rüya zannediyorduk. Varlığımızda garip bir boşluk hissettik ve bu kritik koşullarda kalplerimize huzur veren sadece Allah'ı anmak oldu."
Tahran Radyosu.
İran'ın savaşçıları saldırı ve savunmada sadece cesurca ve cesaretle savaşmakla kalmadılar. Özellikle esaret ve işkence sırasında da direndiler ve zorluklara göğüs gerdiler. İran'da Irak'taki Baas rejiminin elinde tutsak bulunanlara ise hür anlamına gelen azade denmesinin sebebi de buydu. Yorucu tutsaklık döneminde gururlu gaziler ve serbest bırakılan esirler, direnişleri ve ısrarlarıyla şiddetli ve acımasız Baasçıları vahşi işkencelerden sonuç çıkarmalarından yeseye kaptırdılar. Şüphesiz gurur veren bu esirler, sabır ve dayanıklılık göstermesi bakımından dünya esirleri arasında benzersizdir. Başka bir deyişle dayanıklılık sıfatının bu esirlerdeki tezahürünün diğer savaşçılardaki tezahüründen daha fazla olduğu söylenmelidir. Baz ordusu elinde esir düşen İranlı savaşçılar, baz askerlerinin her türlü insanlık dışı zihinsel ve fiziksel işkencelerine karşı direnişin ve ayakta durmanın güzel resimlerini çizdiler. Irak Baas ordusunun subaylarının çoğu yenilginin neden olduğu kompleksleri unutturmak için birçok İranlı eseri savaş alanında şiddetli işkencelere maruz bıraktı ve cesur İranlı savaşçıları aşağılama ve acizliklerine maruz bırakmaya çalıştı. İstatistiksel bir çalışmada İranlı esirlerin %90'dan fazlasının işkence gördüğü, bu işkenceler sonucunda %37'sinin gazi ve engelli kaldığı tespit edilmiştir. Bu şoka edici istatistik, bazı hapishanelerinde ve kamplarında yıllardır devam eden trajedinin derinliğini gösteriyor. Burada Irak rejiminin uyguladığı zihinsel ve fiziksel işkence türlerini sayma imkanı olmadığından sevgili gazilerin direnişini ve duruşunu ifade etme imkanı da bulunmamaktadır. Sadece birkaç vakadan bahsedebiliriz.
İranlı mahkumlardan biri anılarında şöyle diyor: "Bazıların eğlencelerinden biri esirlere işkence etmek ve onları kırık camların üzerinde çıplak ayakla yürümeye zorlamaktı. Bir gün kampta bulunan Irak halkına saygısızlık bahanesiyle ayakkabılarımızı, terliklerimizi çıkarıp kırık camların üzerinde çıplak ayakla yürümeye zorladılar bizi. Bir düşünün, bir insan birkaç santimetre camı geçerken neler çekebilir? Hem de koşarak ayağın camın üzerine basılmasını düşünün ve camın kemiğe dayandığını farz edin. Herkesin rengi soluktu ve dudaklarının titremesi tamamen hissedilebiliyordu. Ancak yine de kanlı ve yaralı ayaklar ile öbür tarafta duranlar yine de şaka yaparak morallerini yüksek tutmaya çalışıyorlardı.
Irak Bağız rejimi hapishanesinde bir başka esir de anılarında kırık camlar üzerinde yürüdükten sonraki anılarını hatırlatarak şunları söylüyor. Beni yaralı ve kanayan aynı bacağımdan astılar. Sadece istedikleri bilgi ve sözleri söylememi istediler. Bunun için her yola başvurdular. Aynı zamanda Irak güçlerinin fiziksel baskıları ve sınırsız baskı ve işkenceleri göz önüne alındığında bile operasyonların açığa çıkmaması için her şekilde direnmem gerektiğini biliyordum. Allah'tan beni kurtarmasını, bazı askerlerin elinden kurtulmayı istedim.
Bir başka serbest bırakılan esir şöyle diyor. Bir gün Kızıl Haç'tan bir Alman doktor esirleri incelemek için kampa geldi. Farsçayı iyi bilen biriydi. Muayene sırasında bize sordu. Aranızda neden bu kadar çok hastalık yayıldı? Biz de gıda ve hijyen eksikliğinden dolayı dedik. Önce Alman doktor araştırmadan konunun gerçeğini anlayamadan sözlerimizi inanmayarak dinledi. Esaretin sonunda özgürlükten önce aynı doktor bize geldi ve dedi ki, esaretin başlangıcında seni muayene etmeye geldiğim zamanı hatırlıyor musun? Şunu söylemeliyim ki bunca acıya tahammül ederken sizlerden gördüğüm sabır ve direnişten ve birbirinize olan dostça davranış tavırlarınızdan da gözlemleyerek Almanya'ya döndüğümde eşim ve çocuklarım Müslüman oldular dedi. İşte Allah'a iman edip savaşan ve zorluklara göğüs geren bir savaşçı kendisini ve dinini bilmeyenleri böyle etkiler.
Değerli dinleyiciler, farklı bir açıdan 8 yıllık kutsal savunma yılları isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsurey.ir'i takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, çeşitli sapmalara karşı direnişin Aşura'nın verdiği ders ve İmam Hüseyin'in kıyamının sebebi olduğunu belirtiyor. Bugün bu konuya değinmek istiyoruz. İmam Hüseyin'in o günün olağanüstü tehlikeli sapkın hareketine karşı durması bir ders oluyor ki bizzat o büyük insanda bunu tekrarlıyor. Yani kendi işini İslam'ın emriyle belgeliyorlar. Enne Rasulallah'a kâle men râye sultanen câiren mustahillen li hurmullah nâkesen li ahdillah muhalefen li sünneti Rasulallah ye'melu fi ibadillah bil ismi vel udvan felem yugayyir aleyhi bil fi'l velâ kavl kâne haqqan alallâhi en yudhilehu medhale. Hazret bunu beyan ediyorlar. Yani benim vazifem budur. Yapmakta olduğu iştir. Muhalefet etmem gerekiyor. Direniş ve karşı bir yolda adım atmam gerekiyor. Kader ne olursa olsun. Eğer kaderde zafer olsa ne âlâ. Eğer şehadet olsa yine ne âlâ. Yani İmam Hüseyin aleyhisselam böyle hareket etti. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. Cumhurbaşkanı Reisi Nekbe gününün insanlık tarihinin en acı faciasını hatırlattığını belirtti. İslam Şura Meclis Başkanı Galibov, savunma kültürünün ilelebet kalıcı olacağını belirtti. İran Yol ve Şehircilik Bakanı Tahran ile bölge ülkeleri arasında demiryolu projeleri alanında varılan anlaşmaları açıkladı. İran ve Rusya Yüksek Mahkemesi Başkanı, organize ve terör suçlarıyla mücadelede iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Grossi, İran ile yapıcı işbirliği sürecine vurgu yaptı. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Ermenistan'ın İran ile iyi ilişkileri olduğunu söyledi. Riyad, Washington'un taleplerine net yanıt vererek İran'la ilişkileri gözden geçirmeyeceğiz dedi. Ve Erdoğan seçimi kazanırsam tüm sözlerimi yerine getireceğim dedi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Rahman Allah'a emanet ederek hepinize sağlıcakla kalın diyoruz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.